الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz nafile sadakası ile alakalı bölümü ele almıştık. Ondan sonra bir bölümden daha bahsettik. Dedik ki bu nafile sadakayı kime vereceğiz? Taksimatını nasıl yapacağız diye bir bölüm daha olduğundan bahsettik. Dedik ki onu Ramazan'dan sonraki derslere erteliyoruz. Çünkü Ramazan yakın olduğu için ondan sonraki konu başlığımızda Kitab-ı Sıyam, yani oruç bölümü. Dedik ki onu takdim edelim ki, öne alalım ki Ramazan'a kadar ne yapmış olalım? Bu aradan istifade etmiş olalım. Bugün de Kitab-ı Sıyam, yani oruç bahsiyle, oruç bölümüyle ilgili konuşmaya, dersimize başlıyoruz. Diyoruz ki oruç İslam'ın rükünlerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bu rükünü sadece bu ümmete farz kılmamıştır. Yani oruç bizden önceki ümmetlere de farz kılınan bir ibadettir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, oruç size farz kılındığı gibi sizden önceki ümmetlere de farz kılınmıştır. Umulur ki sakınırsınız, takva ehlinden olursunuz diyerek Allah Azze ve Celle bize orucu farz kıldığını ve bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış bir ibadet olduğundan bu ayet-i kerimede haber verdiğini görüyoruz. Oruç hicretin ikinci yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılında farz kılınmış bir ibadet. Daha önceki dersimizi hatırlayın. Hicretin ikinci yılında kılınan, farz kılınan diğer ibadet neydi? Zekat. Zekat bahsini alırken ne dedik? Hicretin ikinci yılında farz kılınmış olan bir ibadetti. Aynı sene Ramazan ayında Allah Azze ve Celle bu ümmete de hicretin ikinci senesinde Ramazan orucunu tutmayı farz kıldığını görüyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman ilim ehli icma ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 tane Ramazan orucunu tuttuğunu bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadet farz kılındıktan sonra 9 sene Ramazan orucunu icma ile ilim ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğunu bize aktardığını söylüyoruz. Normalde savun kelimesi lugatta el-imsak yani tutma manasına geliyor. İmsak yani tutma manasına geliyor. Buna lugavi manasına delalet eden Meryem suresinin 26. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle Meryem'e şöyle buyuruyor. Diyor ki fekuli şöyle söyle inni nezertu lirrahmani savme. Ben Rahman'a oruç tutmayı yani konuşmamayı ne yaptım? Konuşmayacağıma dair adak adadım. Diyor ki felen ukellimel yevme insiyye. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Bu ayeti kerimeye dönüp baktığımız zaman diyor ki nezertu lirrahmani savmen. Savm ibaresi geçiyor. Biz ne dedik? Buradaki savm tutmak manasına geliyor. Burada da Meryem aleyhisselam ne yapıyor? Konuşmadan kendisini men edeceğini, tutacağını bize haber veriyor. Demek ki insanın kendisini konuşmamaya azmetmesi ne olarak isimlendiriliyor lügatta? Savm olarak isimlendiriliyor. İstilahi manasıyla alakalı İlim ehli diyor ki el-imsaku taabbuden. Taabbudi manada imsak, tutma. Diyor ki biniyetin anil mufattirat. Diyor ki fıtır yani insanı orucunu bozacak olan şeyleri ne yapması? Bozacak olan şeylerden uzak durması. Ne ile? Bu niyet ile. Burası önemli. Çünkü niyet olmadan, kasıt olmadan, yani taabbud kastı olmadan diyoruz ki yapılan amelin insana bir ecir kazandırmayacağını söylüyoruz. Diyoruz ki bu taabbud amaçlı min tulu'ul fecr'i thani ikinci fecirden ila gurubi şemsi ne zamana kadar? Güneş batana kadar. Biliyorsunuz fecir iki kısma ayrılıyor. Fecru kâzib ve fecru sadık. Bir yalancı olan fecir var. Bir de ne var? Sahici, gerçek olan fecir var. Diyoruz ki o ikinci fecir dediğimiz yani sabah namazının vaktinin girdiği an oruca da başladığımız an. Ne zamana kadar sürüyor bu? Güneş batana kadar, güneş batana kadar ki bu zaman diliminde kişi orucuna zarar verecek olan şeylerden ne yapıyor? İmtina ediyor. İşte yemeden, içmeden, eşiyle ilişkiye girmeden, bunun gibi orucuna zarar verecek olan şeylerden ne yapıyor? Kendisini alı tutuyor, imtina ediyor. Dediğimiz gibi eğer bu taabbudi bir şey ise, yani ibadet kastı ile, ibadet niyeti ile yapılıyor ise, kişi yapmış olduğu bu amelden ne yapar? Allah katında ecir alır. Eğer insan yapmış olduğu bu ibadette taabbudi bir kasıt yok ise, yani bir insan biraz önce dediğimiz gibi fecir vaktinden güneş batana kadar sadece zayıflamak için yemeden içmeden kendini kesiyor ise, diyoruz ki bu lügattaki manasına delalet eder orucun. Yani yemeden içmeden kendisini ne yapmıştır? Uzak tutmuştur. Ama yapmış olduğu bu fiilden dolayı ne yapamaz? Bir ecir alamaz. Çünkü ortada ne yok? İbadet kastı olmadığı için yapmış olduğu bu fiilden bir ecir alamaz diyoruz. Oruç arkadaşlar 3 merhalede ne yapılmış? Farz kılınmış. Oruç 3 merhalede bize farz kılındığını görüyoruz. Birinci olarak Aşure orucu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutmayı sahabelerine emrediyor. Diyoruz ki bu emir ilk etapta nereye hamlediyoruz bunu? Vücubiyete hamlediyoruz. İlk olarak farz kılınan oruç hangisi? Aşure orucu. İkinci olarak diyoruz ki isteğe bağlı. Yani kişi ya oruç tutacak, muhayyer diyoruz buna. Ya oruç tutacak veyahut da bir miskini doyuracak. İkinci olarak ne yapılmış? Bu şekilde meşru kılınmış. Üçüncü olarak da bugünkü inandığımız son haliyle mükellef olan herkese zati olarak birebir herkese farz kılınmış bir ibadet. Ramazan ayı girdiğinde Müslüman olan, akıl bali olan, değil mi? Mükellef olan herkes ne yapması gerekiyor? Üzerindeki bu farzı eda etmesi gerekiyor. İlk kısımla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Aşura günü oruç tutmasıyla ilgili rivayet açık, emir ifade ettiği için ilim ehli bunu vücubiyete hamlediyor. İkinci kısım, yani kişinin muhayyer olduğu, yani ister oruç tutup veyahut da bunun yerine bir garibanı, bir fakiri doyurmasıyla alakalı ayeti kerimede Bakara suresi 184. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Yani normalde sadaka verebilirsiniz. فَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Ama oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Burada ne var? Bir seçme hakkı verilmiş. Oruç da tutabilirsin veyahut da ne yapabilirsin? Onun yerine bir fakiri doyurabilirsin. Yalnız burada ne, yani insanın seferde veyahut da hasta olma durumuyla sınırlı değil. Yani bir kişi seferde olmadığı halde, hasta olmadığı halde, bütün sağlığı sıhhat yerindeyken de ne yapabiliyor? Yani ilk ikinci aşamada oruç tutmayıdan vazgeçip yerine miskini doyurarak, bir fakiri doyurarak bu sorumluluğu üzerinden ne yapabiliyordu? Atabiliyordu. Bir sonraki ayeti kerime, yani orucun üçüncü farz kılınış şekli, biraz önceki okuduğumuz ayeti kerimeyi ne yapıyor? Nesk ediyor. Yani hükmünü ortadan kaldırıyor. Ve o dediğimiz gibi, biraz önce dediğimiz gibi günümüzdeki olan haliyle, yani Ramazan ayı geldiği zaman eğer bir insan seferde değil ise veyahut da oruç tutmasına mani olan bir hastalığı yok ise Ramazan ayı girdiğinde ne yapması gerekiyor? Herkesin zatına düşen farzi bir ibadet olduğunu söylüyoruz. O ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشَهْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْشَهْرَ. Sizden birisi el-şehra, yani Ramazan ayına yetiştiğinde, ulaştığında diyor ki فَلْيَسُمْهُ. O ayda ne yapsın? Oruç tutsun. Allah Azze ve Celle burada hangi sigayla bize emrediyor? Emir sigasıyla. فَلْيَسُمْهُ. O ayda oruç tutsun. Diyor ki وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Eğer bir kimse hasta ise veyahut da seferde yolcu ise tutamadığı günleri ne yapsın? Diğer günlerde kazasını ederek tamamlasın. Ayetin başı فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Yani o kimse, o aya ulaşan, Ramazan ayına ulaşan kimse ne yapsın? Orucu tutsun denilerek bize orucun farz kılındığını söylüyoruz. Kitapla, sünnet ile, ümmetin icması ile farz kılınan bir ibadet. Ve yine dönüp baktığımız için Allah Azze ve Celle neden bu ümmete orucu bu şekilde tedarrucen, aşamalı olarak farz kılmış? Çünkü nefise oruç tutmak zor geldiği için Allah Azze ve Celle bu ümmete bunu bir kere de ne yapmamış? Farz kılmamış. Hatta ilk zamanlara baktığınız zaman oruç tutmak daha zor. Daha sonradan ne yapıyor? Ruhsat olarak hafifletiyor. İslam'ın ilk yıllarında nasıl akşama kadar, yani güneş batana kadar oruç tutuyorsunuz? Başlangıç vakti ne zaman? Bugünkü bildiğimiz imsak vakti değil. Yatsıdan sonra ne oluyor? Ertesi günün orucuna başlıyorsunuz. Sonradan bu ne yapılıyor? Bu hüküm hafifletiliyor ve günümüzdeki haliyle imsak vaktinden güneşin battığı ana kadar ki zaman diliminde oruç tutmamız bizden talep edildiğini görüyoruz. Orucun faziletine delalet eden birçok hadis-i şerif var. Bunlardan bir tanesini burada zikretmiş olalım. Kutsi bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden şöyle aktarıyor. Diyor ki: "Kullu ameli ibni Adem lehu." Adem oğlunun yapmış olduğu her amel kendinedir. Yani onun ecri nedir? Belirlenmiştir. 1'e 10, bu 1'e 700'e kadar veyahut da daha fazlasına kadar gidebilir. Diyor ki: "İlla savm." Ancak oruç bundan müstesnadır. "Fe innehu li." Allah Azze ve Celle diyor ki: "Fe innehu li." Diyor ki onun şeyi, karşılığı kime aittir? Onun sevabı bende gizlidir. Yani Allah Azze ve Celle burada 1'e 10, 1'e 700, 1'e 700'den fazla bir şey söylemiyor. Diyor ki onun ecri benim katındadır. Hadisin devamında diyor ki: "Ve ene eczi bihi." Onun karşılığını ne yapacağım? Onun mükafatını ben vereceğim diyor. "İnnehu teraka şehvetehu ve taamahu ve şarabahu min ecli." Oruç tutan kimse şehvetini, yiyeceğini, içmesini benim için ne yapmıştır? Terk etmiştir. Bundan dolayı onun ecri benim katımda nedir? Mahfuzdur. Diyor ki: "Vale hulufu femus saimi etyabu indallahi min rihil misk." Oruç tutan kimsenin ağız kokusu normalde diğer insanlar arasında nedir? Kerih görülen bir şeydir, değil mi? Yani birisi aç kaldığı zaman o midesinden gelen o açlığın vermiş olduğu koku diğer insanları ne yapar? Rahatsız eder. Ama Allah Azze ve Celle bu kutsi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Onun diyor ağzından, oruçlu olan kimsenin ağzından çıkan koku bizim, yani bizim nazarımızda Allah Azze ve Celle'nin katında mis kokusundan daha güzeldir. Mis kokusundan daha güzel olduğunu Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. Ve oruç tutmanın bazı hikmetleri var. Yani orucun bize farz kılınması, bu ibadetle sorumlu tutulmamızın neleri var? Bazı hikmetleri var. Bunların birincisi olarak ilim ehli diyor ki kişiyi takvaya yönlendiriyor olması, ki ayet-i kerimede biraz önce ne dedik? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, umulur ki takva ehlinden olursunuz. Ve yine orucun başka bir hikmeti, kul ile Rabbi arasındaki salih olan bir ameldir. Kişi Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu sözü eğer insanlar yanında olmasa dahi, hiçbir mahlukattan onu gören olmasa dahi bu sözüne ne yapmaz? İhanet etmez. Müslüman bir insan Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğu bu sözü yerine getirir. Yani fecirden sonra güneş batana kadar eğer yasaklanan şeyler ne ise onlardan uzak duracağını bu kimse Rabbine ne yapmıştır? Söz vermiştir. Ve yanında kimse olmasa dahi, evde tek başına dahi olsa bu orucuna halel getirecek unsurlardan birisini işlese, kimsenin bundan haberi olmasa dahi o kimse Rabbine vermiş olduğu sözden dolayı ne yapmaz? Kimse onu görmese dahi bu haram olan şeylere düşmez. Orucun başka bir hikmeti, oruçta 3 tane sabır şekli var. Normalde insanın üzerine gerekli olan 3 tane sabır şekli var ve Oruçta da bu üç sabıra da ne yapıyor insan? Alışmış oluyor ve bunları yerine getirmiş oluyor. Bu üç tane sabır şeyi dediğimiz ne? Öncelikle neye sabretmemiz gerekiyor? Es-sabru ala ta'atillah. Allah Azze ve Celle'ye itaatte sabır. Yani normalde insanın ibadeti yapıyor olması ne gerektiriyor? Sabırlı olmasını gerektiriyor. Yani sabahtan akşama kadar aç ve susuz kalacaksınız. Bu neyin göstergesi? Bu itaate sabredilmesi gerekiyor. İkincisi diyoruz ki es-sabru an ma'siyetillah. Aynı zamanda sadece itaate karşı onu yerine getirmekte sabretmeyeceksin. Bir de sana yasaklanan şeylere düşmemeye sabredeceksin. Burada ne var? Haramlardan kaçınmak için bir sabır var. Üçüncüsü de es-sabru ala akdarillah. Allah Azze ve Celle'nin kaderine sabretmen gerekiyor. Yani üç sabırı da ne olduğunu görüyoruz? Bir arada oruç ibadetinde toplandığını görüyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kullarına bahşetmiş olduğu nimetin farkına varmaları için oruç tutmak nedir? İnsana orucun kazandırdığı bir özellikte nedir? Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetin kıymetini bilmektir. Şimdi bakın, normalde hepimiz her gün elhamdülillah her canımızın istediğini ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyoruz. O yüzden bu nimetin kadrini, kıymetini ne yapamıyoruz? Bazen bilemiyor olabiliyoruz. O yüzden Ramazan ayı geldiği zaman, ki özellikle bu son dönemlerde de Ramazan ayı ne zamana geliyor? Yaza geliyor, sıcak zamanlara geliyor. Acıkıyorsun, normalde cebinde paran var, bir şeyler alabilirsin. Ama içinde bulunduğun ibadet seni bunu yapmaktan ne yapıyor? Alıkoyuyor. Bir şeyler içebilirsin, çok susamışsın ama diyorsun ki akşam ezanını ne yapmak zorundayım? Beklemek zorundayım. Ve aynı zamanda yani bu bağlamda bize kattığı şey ne? Fakirlerin halini anlıyorsun. Diyorsun ki demek ki fakir olan kardeşlerimiz içinde bulundukları sıkıntı buymuş. Adamın yiyecek ekmeği yok, cebinde parası yok. Olmadığı için ne yapmak zorunda? Beklemek zorunda, sabretmek zorunda. Eğer birisi infak ederse bir şeyler yiyecek. Etmezse senin de o gün o anladığın açlığı ne yapıyor? Çekiyor. Yani insan dönüp baktığı zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu bu nimetin kadrini, kıymetini biliyor. Ve aynı zamanda yine dönüp baktığımız zaman insan ya şer'i olarak veyahut da kaderi olarak bunu yaşıyor olabilir. Biraz önce dediğimiz gibi şer'i olarak cebinde paran var ama seni bu yemekten ne yapıyor bu? İçinde bulunan ibadet alıkoyuyor. Bir de kaderi olan durum var. Zaten cebinde paran yok, o yüzden yiyecek bir şey de bulamıyorsun. Yani ya şer'i olarak veyahut da kaderi olarak bu ibadetin bize kattığı nimetlere olan nasıl bakmamız gerektiğini, yani nimetlerin kadrini, kıymetini bilmemiz gerekliliğini bize öğreten bir ibadet olduğunu görüyoruz. Ve yine ilim ehli oruçla alakalı şeytanın yolunun daraltılması vardır diyor. Bu faydayı oruçla alakalı nereden çıkartıyoruz? Şeytanın yolunun, izlediği yolun daraltılması vardır. Diyoruz ki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytan Adem oğlunun damarlarında ne yapar? Gezer diyor. Damarlarında gezdiği zaman ne yapıyor sana? Bir nevi hükmetmeye, etki etmeye çalışıyor. İlim ehli diyor ki kişi yemek yediği zaman bu yediğin şeyler kana karışır. Damarlar ne yapar? Genişler. Yediğinden dolayı, içtiğinden dolayı bu damarların genişlemesine sebebiyet verir. Şeytanın da orada rahatça dolaşmasına sebebiyet verir. Eğer insan oruç tutarsa, yemeden içmeden kendini alıkoyduğu zaman damarlar ne oluyor? Yediği zamankine göre daralmış oluyor ve şeytanın izleyeceği, o içinden geçeceği o damarlar tabiri caizse önü kesilmiş oluyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeye güç yetiremeyen kimseye neyi tavsiye ediyor? Oruç tutmasını tavsiye ediyor ki şeytan ona ne yapamasın? Hakkıyla tesir edemesin. Ve yine oruç tutanların yani bize kattığı hikmetlerden, orucun bize kattığı hikmetlerden bir tanesi de oruç tutan kimseler oruçlu olmadıkları zamana göre kendilerini daha çok ne yapabiliyorlar? İbadete verebiliyorlar. Çünkü insan yemeden, içmeden kesildiği zaman vaktinin büyük bir kısmını ibadete ayırabiliyor. Ama insan yiyip içtiği zaman bu yemesinin ve içmesinin vermiş olduğu ne var? Bir ağırlık. Yani insan yemek yedikten sonra mı daha dinç oluyor, yoksa yemek yemeden önce mi? Bunu bir bakın, iftardan önceki halinize bakın. Bir de iftardan sonraki halinize bakın. İftarı yaptıktan sonra insan ne yapmak istiyor? Yatmak istiyor, uzanmak istiyor. Tembellik üzerine çekiyor. Ama açken bir öğle namazı vaktindeki halinizi düşünün. Bir ikindide ne var? Bir yemek yedikten sonraki tembellik söz konusu değil. İnsan açken Allah Azze ve Celle'ye daha iyi ibadet ettiğini ne yapıyoruz? Gözlemlemiş oluyoruz ki insan Ramazan ayında yapmış olduğu ibadetler ile diğer aylarda yapmış olduğu ibadetleri birbiriyle kıyasladığı zaman Ramazan ayındaki ibadetlerinin diğer aylara göre daha üstün olduğunu, daha arttığını görüyoruz. Ve yine sıhhat bakımından da orucun neyi var? İnsanlara faydası var. Yani çoğu hastalıkların sebebi insanın çok yemesinden dolayı kaynaklanıyor. Yani birçok hastalığa sahip olan insanlara bakın, işte tansiyondu, şekerdi veyahut da diğer hastalıklar. Ramazan ayı geldiği zaman eğer oruç tutabiliyorsa bu hastalığa içinde olan kimseler, hastalıklarının ne yaptığını görüyorlar? Azaldığını görüyorlar. Etkisinin azaldığını görüyorlar diğer aylara göre. Niye? Şeker hastası olan birisi normal zamanda daha çok şeker tükettiği için kendisine zarar veriyor ama Ramazan'da ne yapıyor? Diğer zamana göre daha dengeli. Eğer iftarda ne yapmazsa, verilen oranı aşmazsa, o zaman diliminde oruç tuttuğu zaman da diyoruz ki hastalıklara iyi geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda sindirim sistemi, işte mideydi, bağırsaklardı. Bu 12 aylık yoğun çalışmanın üzerine Ramazan ayında ne yapıyor? Bir aylık bir dinlenme, kendisini yenileme dönemine giriyor. Sağlık açısından da orucun faydası olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda dersin başında söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bu ibadetin öneminden dolayı yalnızca bu ümmete ne yapmamış bu ibadeti? Farz kılmamış. Bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış olması bu ibadetin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Lâ teqaddemu Ramazâne bi savmi yevmin ve lâ yevmeyn illâ raculun kâne yasûmu savmen felyasumhu." Muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki öncesinden oruç tutarak Ramazan orucunu karşılamayın. Öncesinden bir gün veyahut da iki gün oruç tutarak, yani Ramazan'ın başlamasından bir gün veyahut da iki gün oruç tutmaya başlayarak Ramazan ayını ne yapmayın? Karşılamayın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş kimse o gün orucunu tutsun. Hadis muttefakun aleyh. Eğer bir kimse, biraz sonra açıklayacağız, eğer kendisine adet edindiği oruçları var ise onları tutmasında bir beis yoktur. Burada yasaklanan husus ne? Kişinin Ramazan ile alakalı. Acaba bugün Ramazan olabilir mi? Ki ileriki hadiste de gelecek. Şek günü dediğimiz günde, yani Ramazan'dan önce bir gün veyahut da iki gün öncesine oruç tutmaya başlıyor. Kastı ne? Acaba Ramazan ayı girdi de biz fark etmedik mi? Geçen Şaban ayı acaba 30 mu çekti? 29 mu çekti? Bu tuttuğumuz oruç aslında bugün oruçlu mu olmamız gerekiyordu? Ramazan'ın biri miydi diyerek şek orucunu, şüphe orucunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kaldırdığını görüyoruz. Rivayette diyor ki: "Lâ tekaddemû Ramazâne bi savmi yevmin ev yevmeyn." Ramazan'dan önce bir ya da iki gün oruç tutmayın. Bunun sebebiyle alakalı ilim ehlinden ne var? Farklı farklı konuyla alakalı rivayetler var. Birincisi, farz ile nafilenin arası ayrılsın diye bu şekilde bir ne yapılmış? Yasak getirilmiş. Yani birinci sebep illet ne? farz ile nafile birbirinden ayırt edilsin ki ne yapmayın? Ramazan'a bir şey birleştirmeyin. İkinci sebep, insanlar ihtiyat olsun diye ne yapmasınlar? Biraz önce söylediğimiz, insanlar ihtiyat olsun diye oruç tutmasınlar. Mesela bir kişi Recep ayı işte 29 çekti diyor. Şaban ayı 29 çekti diyor. O yüzden burada ne var? Her iki aydan kalan birer gün var. O yüzden diyor ki ben Ramazan ayı başlamadan iki gün önce oruç tutayım ki belki o ay aslında 29 çekmemiştir. Belki 30 çekmiştir. Veyahut da işte 30 çekmemiştir, 29 çekmiştir gibi şüpheye kapılıp Ramazan'dan bir iki gün önce Ramazan orucunu tutmaya başlayabilir. Bunun önüne geçmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yasak tuttuğunu, yasak koyduğunu görüyoruz. Ve yine yasaklanmasının başka bir sebebi, Allah Azze ve Celle Ramazan ayında bize oruç tutmayı emrediyor. Ve bunun zamanı ne? Belirli. Ortada kargaşa yaratabilecek bir şey söz konusu değil. İleride hadislerde gelecek, hilali gördüğünüz zaman oruç tutun, hilali gördüğünüz zaman ne yapın? Orucu bırakın. Yani ortada ne var? Bir netlik var. Eğer insanlar bugün Ramazan ayı başlamadan şek şüphe duyarak bir gün önce, iki gün önce Ramazan orucunu tutmaya başlar ise burada ne vardır? Sanki Ramazan'ın ne zaman başladığında sanki bir netlik yok, ortada bir kargaşa var, isteyen istediğini yapması gerekliliği gibi bir şey anlaşılmasın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Ramazan'dan önce bir gün veya iki gün önce oruç tutmayı engellediğini görüyoruz. Diyor ki rivayetin devamında İlla raculun kâne yasûmu savmen fel yasûmhu. Burada normal Ramazan'dan önce o bir gün iki gün oruç tutması yasaklanıyor. Devamında istisnai bir durumdan bahsediliyor. Eğer bir kimsenin tutmuş olduğu bir oruç var ise bunu da tutmasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beis yoktur. Diyoruz ki bu kişinin her aydan tuttuğu 3 gün olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her aydan 3 gün oruç tutmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Bir kişi eğer her aydan 3 gün oruç tutmayı normalde ayın sonunda adet edindi ise bu adamın Şaban ayının 27, 28'i, 29'unda tutmasında bir beis var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhsatı vermiş. Veyahut birisi pazartesi, perşembe oruçlarını tutuyor. Bu tutmuş olduğu pazartesi veyahut da perşembe oruçları neye geliyor? Şaban'ın son gününe geliyor. Mesela Şaban'ın 29'u pazartesiye geliyor. Veyahut da Şaban'ın 29'u perşembeye geliyor. Ertesi gün Şaban'ın 30'u da olabilir. Ramazan'ın biri de olabilir. Bu son gün birisi pazartesi perşembe orucunu tutan birisi oruç tutmak istese bunda bir sıkıntı var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhsatı vermiş. Veyahut da birisi Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutuyor. Bir gün oruç tutup bir gün iftar ediyor. Bu oruç tuttuğu gün Şaban ayının 29. gününe denk geliyor ise diyoruz ki o kimsenin bu orucu tutmasında bir beis yoktur. Başka bir örnek. Bir kimse geçmiş olan Ramazan'dan kalan kazasını tutuyor ise aynı şekilde diyoruz ki o kimse için de bir yasak söz konusu değildir. Veyahut da bir kimse Şaban ayının 29. günü oruç tutacağını adadı ise, ortada bir adak var ise, diyoruz ki bu adağını da yerine getirmesinde bir beis yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bu şekilde ruhsatını verdiğini söylüyoruz. Bu rivayetten çıkardığımız faydalara gelince, diyoruz ki şeriatın sınırları bellidir. Bunlarda aşırıya gidilmemesi için İslam dini ne yapmıştır? İbadetleri koruma altına almıştır. Biraz önce dediğimiz gibi Ramazan ayının başlangıcı hilalin görülmesiyle başlar. Veyahut da hilalin görülmesiyle Ramazan ayı sonlanır. Kişiler aşırıya giderek bugün de Ramazan'dan mı değil mi diyerek ne yapamazlar? Kendilerinden bu farz olan bir şeye bir şeyler ilave edip veyahut da ondan bir şeyler çıkartmalarına İslam dini ne yapmamıştır? müsaade etmemiştir. İbadetleri muhafaza etmiştir, koruma altına almıştır. İkinci bir faide, eğer bir kimse biraz önce dediğimiz gibi kendisine adet edindiği bir orucu var ise, biraz önce saydığımız vasıflara sahip, pazartesi, perşembe, her aydan 3 gün, geçen Ramazan'dan kalan kaza, ne bileyim işte adadığı adak olan oruç veyahut da pazartesi, perşembe oruçları gibi, bunların yapılmasının neyi vardır? Cevazı vardır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ruhsatı verdiğini görüyoruz. Ve yine konuyla alakalı Şafii mezhebinde Şaban ayının ortasından sonra oruç tutulmasını uygun görmüyor Şafiler. Şaban'ın ortasından sonra Ramazan'a kadar olan bölümde oruç tutulmasını meşru görmüyorlar. Delil olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifini delil getiriyorlar. O rivayette şöyle geçiyor. İza intasafa Şaban fela tasumu. Eğer Şaban ortalandığında, yani yarıya ulaştıktan sonra ne yapmayın? Oruç tutmayın. Bu Şafii mezhebinin görüşü. Cumhur'un görüşü ise, Cumhur diyor ki Şaban'ın ortasından sonra da ne yapılabilir? Tutulabilir. Çünkü Şaban ayının oruçlu geçirilmesi, Şaban ayında tutulan orucun faziletine dair neler var? Rivayetler var, teşvikler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında oruç tuttuğuna dair ve buna teşvik ettiğine dair neler var? Rivayetler var. Ve aynı zamanda Şafii mezhebinin getirmiş olduğu bu delile, bu rivayete diyorlar ki bu rivayet sahih olan bir rivayet değil. Zayıf bir rivayet olduğu için bu rivayetle ne yapılmaz? Amel edilmez. Ve yine şeriatın kastettiği bir yasak var ise, eğer bir insan da zahiri olan başka bir sebep ile o fiili yerine getiriyor ise, şeriatın koymuş olduğu bu yasak o kimseyi ne yapmaz? Kapsamaz. Yani bunu açıkça örnek verirsek, biraz önceki örnekten yola çıkarsak, şeriat bize Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce Ramazan ile alakalı bir oruca başlamayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Yasak neyle sınırlı? Yani yasağın aslı neyi içeriyor? Ramazan'dan önce bir veya iki gün Ramazan başlamış gibi veyahut da Ramazan'dan olan orucu ne yapmayın? Tutmayın. Ama biz bir insanın pazartesi veya perşembe günü orucu tuttuğunu ve bugüne denk geldiğini gördüğümüz zaman ne diyoruz? Bu orucu tutabilirsin. Çünkü yasaklanan şey senin tuttuğun şey ile alakalı değil. Yasaklanan şey ne ile alakalı? Ramazan'ı, orucunu bir gün veyahut da iki gün önceden karşılamakla, başlamakla alakalı olduğunu söylüyoruz. Aynı şey daha önceki derslerimizi hatırlayın, namaz ile ilgili konuşurken. Namazdan da bahsettik aynı hususla alakalı. Kerahat vakitleri var. Kerahat vakitlerinde yasaklanan şey ne? Bütün sünnetler mi? Diyoruz ki mutlak olan sünnetler. Eğer bir insan bir sebebe binaen kerahat vaktinde namaz kılıyor ise, kılmış olduğu o namaz caizdir. Ne gibi? Tahiyyetül mescid gibi. Ne gibi? Tavaf namazı gibi. Ne gibi? İstihare namazı gibi. Ne gibi? Abdest namazı gibi. Yani bir sebebe binaen kılınan bir namaz var ise, bu yasaklanan kerahat vaktinde kılınan namazlar ne yapmıyor? Bu kapsama girmiyor. Burada yasaklanan şey ne? Mutlak olan nafile. Yani kişi İkindi namazını kıldı, mescitte oturuyordu. Dedi ki Allah için kalkayım, iki rekat namaz kılayım. Normalde bir sebebe bağlı mı? Hayır, mutlak olarak bir nafile yapmak istiyoruz ki bu vakitte kılamazsın. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra güneş batana kadar namaz kılmayı yasakladı. Bu yasak kapsamında. Başka birisi geliyor, namaz kılıyor, kılacak. Diyoruz ki dur, normalde bu kerahat vakti. Kerahat vaktinde nafile namaz kılamazsın. Adam diyor ki mescide yeni girdim, tahiyyetul mescid kılacağım. Diyoruz ki bunu ne yapabilirsin? Kılabilirsin. Çünkü bu mutlak nafile kısmına girmiyor. Bir sebebe binaen kılınan namaz olduğu için bunu kılmanda bir beis olmadığını söylüyoruz. Bir sonraki hadisi şerifimiz Ammar bin Yasir radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Men sâme'l yevme'llezî yuşekku fîhi fekad asâ Ebel Kasım." Sallallahu aleyhi ve sellem. "Zekerehu el-Buhârî ta'lîkan ve vasalehu el-Hamse ve sahahu İbn Huzeyme ve İbn Hibban." Ammar bin Yasir radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Şek gününde oruç tutan kişi Ebul Kasım'a isyan etmiştir." Şek gününde oruç tutan kimse Ebul Kasım'a, kim Ebul Kasım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, künyesi ne? Ebul Kasım. Ona diyor ne yapmış olur? İsyan etmiş olur. Bukhari hadisi muallak olarak zikrediyor. Beş imam hadisi mevsul olarak rivayet ettiğini görüyoruz. İbni Hibban'ın ve İbni Huzeyme'nin de hadisi sahihlediğini görüyoruz. Rivayette diyor ki: "Men sâmel yevmellezî yuşekku fîhî." Kim şek gününde oruç tutarsa. Öncelikle diyoruz ki bu ibare Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir ibare değil. Yani bu ibareyi söyleyen kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil. Sahabe Ammar bin Yasir radıyallahu anhu diyor ki: "Kim şek gününde oruç tutar ise." Bu ibareyi söyleyen Ammar bin Yasir. Diyoruz ki bu rivayeti bu şekilde aktarmasının sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, bir sonraki hadis-i şerifte zikredeceğiz, oradan alıntı yaparak o hadis-i şerifte diyor ki: "Fein gamma aleykum fe ekmili iddete şaban 30." Eğer hava bulutlu ise, hilali görmenize engel olan bir şey var ise, Şaban'ı 30'a tamamlayın. Şaban'ı 30'a tamamlayın diyor. Bu rivayette de Şaban'ın 30'u, ilim ehli diyor ki şek günü isimlendirilen gün Şaban ayının 30'u. Neden böyle isimlendiriliyor şek günü? Çünkü Şaban'ın 29. günü Şaban'dan olduğuna dair bir ihtilaf var mı? Diyoruz ki ihtilaf yok. Şaban'ın 29. günü bittikten sonra, yani o gece artık ya Şaban'ın 30. gecesi olacak, ertesi günü 30. günü olacak veyahut da ne olacak? Ramazan'ın 1. günü olacak. Bugün ne günü? Şek günü. Hangi manada şek günü? Yani gün batmadan önce diyoruz ki bir sonraki gün Şaban'ın 30'u mu? Olma ihtimali var mı? Var. Aynı zamanda Ramazan'ın 1'i olma ihtimali var mı? Evet. Diyoruz ki her iki ihtimal de var. O yüzden bugün ne olarak isimlendiriliyor? Şek günü olarak isimlendiriliyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir sonraki hadiste ele alacağız, eğer bulut var ise veyahut da görmemizi engelleyen, hilali görmemizi engelleyen, doğuşunu görmemizi engelleyen bir unsur var ise Şaban'ı kaça tamamlayın diyor? 30'a tamamlayın. Demek ki şek gününde oruç tutmamamız gerekliliğini ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anhu da bu hadisten yola çıkarak şek gününde oruç tutan kimse Ebul Kasım'a ne yapmıştır? İsyan etmiştir. Çünkü Ebul Kasım o günde oruç tutulmaması gerekliliğinden bahsediyor. Eğer bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yap dediği şeyi yapmazsa veyahut da yapma dediği şeyi yaparsa ona isyan etmiş olmaz mı? İsyan etmiş olur. Sahabe de buradan yola çıkarak böyle bir ibare kullanıyor. Diyoruz ki onun kullanmış olduğu bu ibare diğer hadisten alındığı için hüküm olarak ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki bu sözü söylemiş gibidir. Çünkü diğer rivayette dönüp baktığımız zaman sahabenin bu sözünü ne yapıyor? Desteklediğini, doğruladığını görüyoruz. Fakat asa Ebul Kasım. Burada sahabe Ebul Kasım'a isyan etmiştir diyor. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir demiyor da Ebul Kasım'a isyan etmiştir diyor. İlim ehli diyor ki Araplarda künye ile birisine hitap etmek o kimseyi tazimden, yüceltmeden gelir. O yüzden sahabeler, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu künyeyi kendisine takan kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Kasım biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemizden doğan ilk çocuğudur. O yüzden bu isimle ne yapılmıştır? Künyelenmiştir. Peki birisi dese ki, ya Ebul Kasım dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de anlaşılır. Başka birisi de anlaşılır. Mesela diyoruz ki, örnek veriyorum, bugün Ebu Yusuf diyorsun. Ebu Yusuf dediğin zaman Ebu Yusuf künyesine sahip olan birçok insan ne yapabilir? Olabilir. Ebu Yusuf'a isyan etmiştir desek, insanın aklına hangi soru geliyor? Hangi Ebu Yusuf? Peki Ebul Kasım ile alakalı aynı sıkıntı söz konusu mu? Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerden hiçbirisi Ebul Kasım olarak ne yapılmıyordu? Kendisini bu künye ile künyelendirmemişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta neyini görüyoruz? Yasağını görüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu şekilde bir şüphe doğmasın diye, hangi Ebul Kasım değil mi, doğmasın diye ne yapmış? Sahabelerini bu künye ile künyelenmelerini yasakladığını görüyoruz. O yüzden diyoruz ki rivayette Ebul Kasım denildiği zaman sahabeler, buradan kasıt kim? Direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu anlıyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız bazı faydalar var. Bunların başında ilim ehli bu şek gününde oruç tutulması hususunda ihtilaf etmiş. İlim ehlinin bu konuda neyi var? İhtilafı var. Birinci olarak Hanbeli mezhebi. Hanbeli mezhebi havanın durumuna göre veyahut da hilali görülüp görülmeme hususuna göre oruçla alakalı şöyle diyor. Eğer ortada bulut yok ise, hava açıksa, yani hilalin doğuşunu engelleyecek bir şey yok ise, bugün de oruç tutulmasını mekruh görüyor. Eğer bulut var ise, toz, duman, artık görmeye, hilali görmeye engel olacak, teşkil edecek bir şey var ise, oruç tutulmasını vacip görüyor. Oruç tutulmasını vacip görüyor. Açık mı ibare? Eğer ortada hilalin doğuşunu engel olacak bir bulut var ise, bir toz varsa, bir duman varsa, diyorlar ki oruç tutmak nedir? Vaciptir. Neden? Ha? Çünkü ortada ne var? Bir zan var. Biraz önce söyledik. Dedik ki 29'unda, Şaban'ın 29'u, ertesi gün Şaban'ın 30'u da olabilir, Ramazan'ın biri de olabilir. Ortada ne var? Bizi engelleyen bir şey var. Göremiyoruz. Hilal göründü mü? Görünmedi. Eğer göründüyse aslında yarın Ramazan'ın kaçı? Biri. O yüzden diyorlar ki Hanbeli mezhebine mensup olan kimseler, diyorlar ki ne yapılması gerekir? Ertesi günün, eğer hava kapalı ise, ertesi günün oruç tutulması farzdır. Delil olarak işin enteresan tarafı, cumhurla ne yapıyorlar? Aynı delili getiriyorlar. Diyorlar ki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radıyallahu anh'ın aktardığı hadis-i şerifte diyor ki اِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعُنْ وَاِشْرُونَ. Bir ay diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 29 gündür. Yani bunda ne yok? Şek şüphe yok. Bir ay 29, bazen de ne olabilir? 30 olabilir. Diyor ki فَلَا تَسُومُوا حَتَّى تَرَوُ الْحِلَالِ. Hilali görmediğiniz sürece oruç tutmayın. Diyor ki وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. Hilali görmeden de ne yapmayın? İftar etmeyin. Yani Ramazan ayını bitirmeyin. Diyor ki فَاِنْ غَمَّ عَلَيْهِ فَقْدِرُوا لَهُ. Eğer ortada bir bulut var ise, görmenizi engelleyen bir şey var ise فَقْدِرُوا لَهُ. Diyor ki فَقْدِرُوا لَهُ. Buradaki فَقْدِرُوا لَهُ ibaresi dayıku, yani ne yapın? Şevvali 29 olarak sayın. Bu şekilde tefsir ediyorlar. Fakdiru lehu ibaresini. Çünkü diyorlar ki başka bir ayet-i kerimede, Talak suresi 7. ayet-i kerimede وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Kimin rızkı o kimseye daraltıldı ise. O zaman bunlar da bu ibareyi alarak diyorlar ki burada قُدِرَ عَلَيْهِ, burada diyor ki fakdiru lehu. Sonuçta aynı kökten geliyor. Demek ki buradaki manası tadyik, yani daraltma manasına geliyor. O zaman Şevval'i ne yapın? 29'da sınırlandırın. 29'da sınırlandırırsam bir sonrası ne? Ramazan. 29'u, Şaban'ın 29'unu Şevval mi dedim? Şaban'ın 29'unu da sınırlandırıyorsan o zaman ne yapmış oluyorsun? Bir sonraki günü bir sonraki günü Ramazan ayına katmış oluyorsun. O zaman da ne diyorlar? Oruç tutmak vaciptir. Diyoruz ki ikinci görüş cumhurun görüşü. Cumhurun içinde Hanbeliler haricindeki diğer 3 mezhep var. Şafiler var, Malikiler var, Hanefiler var. Yine ondan sonra gelen ilim ehlinden Şeyhülislam İbn Teymiye ve öğrencisi İbn Kayyim Rahimeullah'ın görüşü de bu. Onlar da diyorlar ki eğer konuştuğumuz konu neyle alakalı? Şek günüyle alakalı. Değil mi? Yani 30. günle alakalı. Şaban'ın 30. günü ile alakalı. Eğer hilali görme ile alakalı bir sıkıntı yoksa diyorlar ki zaten bir problem yok. O gün neyden? Şaban'dan. Yani 29. gün baktık. 29. günün gecesi. Yani 30. gece olma ihtimali var. Bir de ney var? Ramazan'ın biri olma ihtimali var. O gece baktığımızda eğer hava açıksa ve hilali göremiyorsak zaten bir problem yok. O gün neyden? Şaban'dan. Eğer hava bulutlu ise, görmemizi engel teşkil eden bir şey var ise diyorlar ki o gün oruç tutmak haramdır. O gün oruç tutmak haramdır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bir önceki rivayette şek gününde oruç tutan kimseyle alakalı Ammar bin Yasir ne diyor? Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Demek ki şek gününde oruç tutmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yasaklıyor. Ve yine aynı şekilde bu görüşe sahip olan ilim ehli diyor ki sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yeti. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zaman ne yapın? Bırakın. Buradaki orucun başlaması ve bırakılması ne ile alakalı? Hilali görme ile alakalı. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fe'in gamma aleykum, eğer hilali görmenizi engelleyen bir şey var ise فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّعْبَانِ 30. Şaban ayını 30'a tamamlayın diyerek bu rivayette bize açıkça ne yapıyor, neyi gösteriyor? Şaban ayını 30'a tamamlamamız gerektiğini. O yüzden o gün, o şek gününde oruç tutulmasının haram olduğunu veyahut da tutulmamasının gerekliliğini bize aktaran hadis-i şerif. Normalde baktığımız zaman rivayet olarak rivayetler nerede? Biraz sonra bir sonraki hadis-i şerifte de aynı şeyden bahsediliyor. İbn Ömer'in hadisinde. Orada da aynı ibare geçiyor. Fakdiru lehu ibaresi geçiyor. Altında Hafız İbn Hacer müellif rahimullah Müslim'deki, Buhari'deki rivayetleri getirerek o fakdiru lehu ibaresini ne yapıyor? Açıklıyor. Oradan da bize Şaban'ı 30'a tamamlamamızın gerekliliğinden bahsediyor. O rivayeti haftaya bırakalım inşallah. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da inşallah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı o hadis-i şerifle devam edelim. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.